Evet efendim, ben Fatih Akbaba, Türkiye'nin Sesi Radyosu. İletişim Ayda başlar yeni programla. Evet, 2015'te artık yavaş yavaş Ocak ayından bizden günler almaya devam ediyor. Bugün biraz değişik bir giriş yapacağız. Bu elimde bir kitap var. O kitaptan bir alıntıyla başlayacağım. Doğuştan Yalancı. Ayn Leslie'nin NTV yayınlarından çıkan bir kitabı. Ondan bir bölümle verimliliği yüksek insanların kendini aldatma alışkanlıkları diye bir bölüm var. Onu okumaya çalışacağım. Onun üzerine konuşacağız. Ve tabii ki biz bu programda yine TRT'nin değerli çalışanlarıyla beraberiz. Sizi bu programa size ulaştırmaya çalışıyoruz. Yine Gülşah Hanım her zamanki gibi bize yardımcı oluyor. Aycan Hanım ana kumanda masasında bulunuyor. Ve biz de o zaman Bismillah deyip başlıyoruz efendim. Pozitif yanılsamalara sık rastlanır ama bazı insanlarda bunların dozu fazladır. Psikolog Starek, üniversitedeyken yüzücüydü ve benzer fizyolojik becerilere sahip iki yüzücünün neden farklı dereceler elde ettiğini sıkça düşünürdü. Daha başarılı atletlerin içten içe öyle olmadığını bildiği halde diğerlerinden daha iyi olduğunu kendi kendine anlatmakta daha iyi olanlar arasından çıktığını tahmin ediyordu. Daha sonra Starek ve çalışma arkadaşı Carolyn Keating bunda bir haklılık payı olup olmadığını araştırmaya karar verdiler. Harold Sakin ve Robert Gunn adlı iki psikolog tarafından yaratılan bir kendini aldatma anketinden yararlandılar. Kendini aldatma anketi. Başkalarının senin hakkında olumlu düşünmesi önemli midir? Ve hatta belki de insanların senin kendini onları dışlaman hoşuna gidiyor mu gibi bir hayli keskin 20 soru içeren bir anketti bu. Denekler hiç değil ile çok fazla arasında değişen cevaplar verebiliyordu. Temel fikir, kişinin eğer tamamen dürüstse tüm sorulara evet cevabı vereceği yönündeydi. Tutarlı şekilde kesin bir hayır cevabı verenlerin kendini aldatma alışkanlığına sahip kişiler olması daha muhtemeldi. Orijinal deneyde Sakin ve Gur deneklerden anketi doldurmalarını istedi ve buraya gel sözlerini, söyleşilerini kaydettiler. Buraya gel. Sonra onlara farklı insanların bu sözleri söylediği band kayıtlarını dinlettiler. Dinlettikleri kişinin kendi ses kaydı da bunların arasına karışmış haldeydi. Sonrasında birçoğu kendi sesini ayırdemediğini söyledi. Ne var ki kendi sesi duyulduğunda kişinin fizyolojik tepkilerinde nabız, kan basıncı ve nefes alışlarında belirgin bir farklılık oluyordu. Öyleyse bazı katılımcılar bilinç dahilinde olmasa da seslerini tanımıştı. Kendini aldatmanın özü buradadır. Birbiriyle çelişen iki ayrı düşüncede olma ama bunlardan sadece birinin açığa çıkmasına izin verme. Kendi sesini tanımayanlar kendini aldatma anketinde yüksek puan alan kişilerdi. Starek ve Keating, Sakin ve Gur'un anketini tamamlaması için New York'un dışındaki bir üniversitenin yüzme takımından 40 kişi, 20 erkek 20 kadını davet ettiler. Buna ilaveten yapılan bir deneyde deneklerden stroboskop aracılığıyla eş zamanlı olarak sol ve sağ gözleri önünde parlayan kelime gruplarına bakmalar istendi. İkişerli gruplar halinde yazılan kelimelerden biri olumsuz anlamlıydı, diğeri ise nötrdü. Örneğin korku, duymak, kaybetmek, burun ya da madalyon, pedal. Görmüş olduğumuz gibi algı bir dereceye kadar arzuların esiridir. Ayrıca önceki çalışmalar beynin bu kafa karıştırıcı, çift görüşe maruz kaldığında sorunu kişinin görmek istediği kelimeyi tercih ederek çözdüğünü göstermişti. Yüzücüler olumsuz kelimeleri eleyip olumlu olanları seçtiği oranda kendini aldatma puanı yüksek olarak kabul ediliyordu. Starek ve Keating'in iki testten alınan puanlar yüzücülerin müsabakalarda elde ettiği derecelerle karşılaştırdıklarında kendini aldatma eğilimiyle ulusal yarışmalara katılabilecek durumda olma arasında açık bir ilişki olduğunu gördüler. Kendine yalan söyleme konusunda iyi olan yüzücüler yarışmalarda daha hızlı yüzüyordu. Starek daha sonra yazdığı bir makalede kendisinin ve başka psikologların kendini aldatma dediği şeye spor antrenörlerinin şampiyon gibi düşünme adını verdiğini belirtmişti. Kendini aldatma ve başarı elde etme arasındaki bağlantı sadece spor faaliyetleri için geçerli değildir. Kendini aldatabilen kişilerin okul ya da iş hayatında daha başarılı olduğu ortaya konmuştur. Bazen insanlar şu an olmasa da gelecekte bir şeyin gerçekleşeceğine inandıklarına kendilerini ve başkalarını ikna ederler. Amerikalı öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda öğrencilerin notları sorulmuş, notları hakkında yalan söyleyenlerin daha sonradan notlarını yükselterek söyledikleri seviyeye çektikleri görülmüştür. Tabii bu devam eden bir şey de ahlaki duygular teorisi gelişecektir bunun karşılığında değerli dostlar. Ahlaki duygular teorisinde de fakir bir adamın başarma azmiyle cenneti ziyaret eden oğlundan söz etmesi değişik bir olgudur. Şimdi bu yapı içerisinde giderken birçok yönüyle daha sonra oluşacak olan işte NLP alanlarında ya da kişisel gelişim dediğimiz alanlarda insanlara sen bunu başarabilirsin'i kodlayarak onları bir yöne doğru çeken yeni bir akımın da aslında altyapısı olan bu araştırmalar ve deneyler bize gösteriyor ki artık insanlar kendilerinin yalnızlaştığı bir dünyada başkalarına ihtiyaç duymadan yaşayabileceği bir platformda evet ben şunu yapabilirim ya da şunu yapıyorum ya da yaptım diyerek bir şekilde motive olduğunu gösteren bir yazı bölüm okuduk. Doğuştan Yalancı adlı kitaptan efendim. Evet şimdi tabii ki bu konunun önemli bir boyutu var. Birçoğu zamanda tabii ki bizim için önemli olan kısmını anlatmak istiyorum burada. O da şu. Mutsuzluğumuzu çoğaltabilecek altyapıyı da hazırlıyoruz aslında. Şimdi hep kendimizi aldatma üzerine, kandırma üzerine kurduğumuz bir yapıda o yapının içerisinde bu böyle olmuştur, şu şöyle olmuştura getiririz. Ve birçoğumuz aslında duymak istediğimiz şeyleri neyse o, doğru ya da yalan neyse o ihtiyacımız olan bir şey vardır ve karşıdan bunu duymak isteriz. Bunu duyana kadar da mücadele ederiz ve bu mücadele içerisinde dostlar, evet bu mücadele içerisinde karşımızdaki eğer bizi çözmüşse, o cevapla mutlu oluyorsak ve o mutluluğu yakalıyorsak, evet o da artık bizim gibi cevap vermeye başlıyor. Aslında kendimizi aldatırken, kendimizi kandırırken karşımızdakinin de bizi kandırmasına neden olabilecek altyapıyı kendi duygu ve düşüncemizde buluyoruz. İşte bu yönüyle bizi kendimizden uzaklaştıran, başarılı olmak için sadece kendimize söylediğimiz bir takım olumsuz cümlelerin hepsi içerisinde yer alan durum, duruş ve duygu alışverişinde bilmemiz gereken en önemli özellik kendimize söyleyebileceğimiz yalanların aslında bir dönem sonra mutsuzluğa giden ya da yetersizleştirdiğimiz bir alana dönüşmektedir. Çoğu zaman çocuk eğitiminde biz bunu anlatırız. Çocuğun kendisini sürekli başarılı olduğunda biz onu överiz değil mi? Mesela çocuk karnesinde ya da o gün derste yıldızı peki almışsa bunu annesine gösterirken ondan fazlasıyla bir ödül almışsa artık çocuk bir dönem sonra yalancılığa itilecektir. Çünkü çocuk sürekli aynı ödülü hak edebilmek için, yeni ödüller alabilmek için ben başarılı olduğum yalanlarına müracaat edecektir. İşte onun için de sürekli övmek bir çocuğu belki de kısmi olarak yalancılığa hazırlayacaktır. Evet, biz azimli olmayla, kendimizi hazırlamayla, motive etmeyle, kendimizde olmayan vasıfları göstermiş olmak ya da onu kendimize yakıştırmak, Facebook tabiriyle etiketlemek, belki de birçok yönüyle ikisi arasında kalmış bir insandan bahsediyoruz. Tezatların insanı, belki de hatta ifrat tefrit diyebiliriz, uçlar arasında yer alan insan. İki ucun arasında kendine yaşam alanı ya da bir saha oluşturmaya çalışırken bireyin belki de karşısındaki insanlardan alacağı doğru duygunun ne olduğunu da bilmiyor olması bize başka etkenleri de getiriyor. Şimdi geçtiğimiz zaman diliminde Ocak ayının başından itibaren, yani bu ayın başından itibaren vizyona giren bir film vardı. Mutlaka izlemenizi de tavsiye ediyorum. Ben izlediğim için onu özellikle istiyorum. Mucize filmi, Mahsun Kırmızı Gül'ün Mucize filminde. Evet, ilgi çeken bölümler var. Hani filmi merak edin bir tarafıyla, film anlatmayacağım ama orada birisinin bize nasıl değişim ve dönüşüm gösterdiğini anlatan gerçek bir hikayeden yola çıkılıyor. 1960'ların Türkiye'sinde İzmir'den kalkıp doğuda görev yapan bir öğretmenin, evet, bir aşk hikayesinin aslında altyapısında. Çoğu zaman izlerken hadi canım bu da olur mu, bu da olur mu dediğimiz filmin karesinin en sonundaysa o bitiş cümlesi mucizenin gerçekten insanın kendi içinde yatan o duyguda saklı olduğunu göstermekte. Bir öğretmenin aslında bir çocuğun üzerinde, hem de özürlü sakat bir çocuğun üzerinde ama aklı yerinde, aklı ve bilinci açık olan birisinin dünyasında nelere sahip, onları nasıl yönlendirebileceğini gösteriyor. İşte bu yönüyle de motive ederken eyvallah sen bunu başarırsın ya da sen bunu yapabilirsin demeleri çok anlamlı ve çok manidardır. Ancak tanıdığımız, bildiğimiz ve inandığımız bazı insanlar vardır ki bunların değişim ve dönüşümü çok zordur. Lakin bu hayatın içerisinde bu tür insanlar çok fazla. Örneğin Cicero, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hatiplerinden birisi olan Cicero'nun kekeme olduğunu hepimiz biliriz. Ve bu konuşma özürlü, kekeme olan ve konuşmakta müşkül pesent olan bu insan zamanla ağzına aldığı çakıl taşlarıyla yaptığı talim ve bir takım uygulamalarla dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hatiplerinden birine dönüşecekti. İşte bu yönüyle ben bunu yapabilir miyim cevabı şu: aslında içinizdeki heyecan, enerji, elektrik, siz ne derseniz ona deyin, bununla beraber kendinizi anlamlandırabiliyorsanız, en önemlisi hayal kurabiliyorsanız, bir hayaliniz varsa, bir rüyanız varsa, evet, bu hayali ve rüyayı doğru yorumlayabilecek bir dünya kurmak için mücadele etmeniz de kaçınılmaz bir gerçek olacak. Ama bunların yanı sıra işte şunu ifade ediyoruz: bizim 2 metrelik boyumuza 5 metrelik işe karışmak gibi bir, bazen de kendimizi anlamsız yorduğumuz ve üzdüğümüz konular vardır. Bu belki de geride bıraktığımız dönem içerisinde olsun, içimde kalmadı, yaptım, en azından denedim demek için yapılan bir takım cümleleri kendimize rehber edindiğimiz için olsa gerek. Oysa bunu tecrübe etmezden evvel tecrübe edenlerin hikayelerine de kulak vermiş olsaydık, o zaman şunu görmüş olacaktık ki bu ağır bedeli ödemek zorunda kalmayacaktık. Çünkü tecrübe birileri için çok faydalı bir elbise iken, birileri için çok gereksiz, zahmetli ve masraflı, gerçekten belki de akıl dışı bir yöntemdir. Zira size yol haritalarını sunmuş bir takım öğüt ve nasihatların ötesinde bilgi ve birikimini ispatlarıyla, deneyleriyle ortaya koymuş olan genel geçer bilimsel verilerinin olduğu bir platformda siz onu değil, kendi içinizdeki yalan, böyle kendinizi aldatma, kandırma durumuna kandığınızda eyvallah, orada o zaman yanılıyorsunuz. Bir dönem sonra diyorsunuz ki keşke bu geçen süreyi başka yerlerde kullansaydım diyorsunuz. Ya da bunu doğru değerlendirebilseydim. Öyle ya, zaman ve sağlık geriye getirilemeyen iki büyük hazinedir. İşte bunun içerisinde yer alan durumlardan ve belki de çoğu zaman bizi kendimizden uzaklaştıran iyi niyet ya da hani yalnızlaştıran etkenler. Bakın, geçenlerde yine biliyorsunuz daha önce bir birisi tarafından video çekilip daha sonra intihar yapıp onun videosunu Türkiye izlemişti. Şu geçenlerde ise İstanbul Boğazı'ndan yine bir genç kız, 22 yaşında bir genç kız aynı şekilde video çekip kendini boğaza atmıştı. Şimdi oradaki yapılan şey de şu: ben denedim, yapamadım. Böyle bir şartlandırmanın getirdiği etkenlerden birisiydi. Ve ben başaramadım. Tercihleri farklı olabilir. Hayatla ilgili, yaşamla alakalı ya da cinsiyetle alakalı tercihleri farklı olabilir. Biz bunlara saygı duyarız, saygı duymalıyız. Ve Ama saygı duymadığımız yerde onun hayatına müdahil olurken onun yapamayacağı, başaramayacağı şeyler istiyoruz. İşte eğer ki zaten kendisiyle mücadelesini başarmış olsaydı bazen o yanlış tercihlere de kaymayacaktı. Ama biz yanlış tercihlere kaydığını gördüğümüz halde o insandan daha fazla efor, daha fazla farklı şeyler bekliyoruz ki bu çok ciddi problemlerin kapısını açıyor. İşte bundan dolayı da evlerimizin içinde çocuklarımıza sen işte şunu kazanacaksın. Mesela sınavlar yaklaşıyor biliyorsunuz. Sınav ayları yaklaşıyor önümüzdeki süreçte. Henüz ortaokul seviyesinde TEOG, ŞUBU vesaire bir sürü sınav var. Artık adlar o kadar hızlı değişiyor ki biz yetişemiyoruz. Yani ben bana sorduklarında, üniversite sınavı için sorduklarında ben de diyorum ki artık üniversiteye hazırlık sınavı. Yani ben çünkü onun adını yetişemiyoruz. Çok hızlı değişiyor. Bundan dolayı da bir yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Hakikaten bir eğitim seferberliği yapacaksak da çocuklarımızın üzerinden bu yükleri alacaksak, yarış atı olmalarını istemiyorsak, gerçek bir birey olmalarını, hayal kurmalarını istiyorsak, bu dünyada onların da bir yeri alanı olduğunu görmek istiyorsak, yeniden dizaynlara ihtiyacımız var. İşte bu manada çocuklarımızda olmayan özellikleri varmış gibi gösterip onları daha yükseğe, daha ileriye götürme anlayışı bence çok fazla hem onlara haksızlık, hem kendimize ciddi anlamda saygısızlıktır. Geçenlerde bir okul idaresi olan, bir okul müdürü olan arkadaşımın odasındayken bir hamile hanımefendi geldi. Şunu söyledi. Dedi ki, doğuma bir ay var. Çocuğumun dedi, başarılı olabilmesi için neler yapabilirim? Doğmamış çocuk için söylüyor bunu. Ve mesleği ne biliyor musunuz? Bir hakimeden bahsediyorum size. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hakimden bahsediyorum. Mesleğe hakim olan bir hanımefendi geliyor, bunu soruyor. Şimdi doğrusu çok belki de dışarıdaki dünyanın bizim içimizdeki dünyayı öldürdüğünün belgesi bir soruydu bu. Arkadaş gözümün içine baktı, ne diyebilirim diye. Dedi ki hocam bu işlerde uzmandır, ona soralım dedi. Topu bize attı ve biz de bence güzel bir doğum olsun, sağlıklı bir doğum olsun, gerisini çok düşünmeyin demiştim. Doğrusu kendisini tanımlarken bile insanlar çocukları üzerinden hayal kurmaları ne kadar o çocuklar adına haksızlık. Evet, bazen birçok yönüyle bize doğru cevapları veren altyapısını sunduğumuz noktalarda. Bu programlar sayesinde de bir yol haritası çizmeye çalışıyoruz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu İletişim Aile Başlar programındasınız efendim. Şimdi kendimizi aldatma ve kandırma yöntemlerinin bu kadar sık kullanıldığı yerlerde etkileşimin en yüksek olduğu noktalar nelerdir derseniz internet ve televizyondaki yapımlardır. İnternetteki bazı haberler ya da hikayeleri okurken insanlar bunlardan çok çabuk etkilenmektedir. İnternet dünyasındaki değişim, bilgisayar dünyasındaki değişim ve dönüşüm bizdeki özellikle gençlere farklı mesajlar veriyor. Ve yine bir takım strateji oyunlarının altyapısında uzun soluklu strateji oyunlarıyla beraber çocuklarımızı güdülediğimiz noktaların bir hayli olumsuzluğa dönüştürdüğünü görmekteyiz. Saatlerce bilgisayarın başında kalması bir dert, o ayrı. Biz onu konuşmuyoruz. O oyunun içerisinde bize yüklediği, çocuklarımıza yüklediği bir takım sorunsal, önümüzdeki süreçte sorunsal olarak bize edilecek olan faturalar, adisyonlardır. Ve bu oyunlarla aslında bir endüstri yaratılmış durumda. Bu endüstri sizin çocuklarınızın zamanını çalmakla kalmıyor, parasını çalmakla kalmıyor. Aslında bir nevi insanların düşünme yetenekleri ve onların kendi dünyalarında kalıp başka dünyalarına çıkıp bakıp onlar hakkında konuşmamaları ve herkesin etrafında gelişen olaylardan bir haber, habersiz bir şekilde kalmaları isteniyor. Ve bu güdüleme aslında çok ilginçtir. Bir oyun Amerika'da yapılırken Çin'deki insan da bu oyundan etkileniyor ya da Kore'deki insan da etkileniyor, Türkiye'deki insan da aynı şekilde etkileniyor. Çünkü insandır bu ve insanın bu etkileşim içerisinde biz aynı duyguyu bir oyunla hepimiz aynı anda hissediyorsak çocukları çok iyi tanzim etmiş ve onu iyi anlamış çok iyi çözmüş bir endüstri var karşımızda. İşte bu yönüyle hepimiz şunu görmemiz gerekiyor. Neyi ne kadar çocuklarımıza, onların alanına hizmetini açacağımızı görmemiz gerekiyor. Ve belki de ne kadar ilgilenmemiz gerektiği. Yine o mucize filmine gönderme yaparak söylüyorum. Şu cümle geçiyor. Ben konuşmak istedim sizinle ama çok defa denedim, başaramadım. Ben akıllıydım, deli değildim. Ve ben konuşamadığım için siz beni hep deli zannettiniz diyor. Şimdi bu önemli bir mesaj. Filmi beraber izledim arkadaş. Dedi ki bana, ya hocam hakikaten biz çocuklarımızla ilgilenmiyoruz. Bizim çocuklarımız üstelik sağlıklı konuşuyor vesaire vesaire. Ama ilgilenmiyoruz. İşte burada yatıyor sebep. Çocuklarınızın kendisini oyuna vermiş olması, başka şeylere aktarmış olması, onları belki de sizin dünyanızdan alıp kendi dünyalarına kapatmış olmaları, bir fanusun içinde yaşamış olmaları, o fanusun da üstelik kapkara renklerle donatmış olmaları düşündürücü. Şimdi daha önce haber tadında programa katıldığımda sormuştu o zaman sunucu hanımefendi de. Demişti, benim çocuğum işte şu renkleri istiyor. Evet, odasına istediği renkler çok mühim. Hani hangi renk boyayacak odasını? İşte pembe. Bir uzman demiş ki pembe iyi bir şey değil. Olur mu dedim ya, pembe insanın içindeki o neşeyi, siyah istemesin de dedim. Gri istemesin, siyah istemesin. Çünkü siyaha boyayan ve şahit olduğum, gözlemlediğim çocuklar ve aileler var. Çocuk odasının rengini siyah istiyor. Ya da çok ciddi bir koyu bordo, koyu bordo. Hani normal bir bu vişne kurusundan bahsetmiyorum. Ve koyu bir bordo renge boyamış bir çocuğun perdelerini de aynı tonda kapalıp ışığın geçmesine engel olan çocuklar var. İşte bir mesaj veriyor çocuklar aslında. İşte bunun tedbirini almakla ilgili konuşmak istedik bugün sizinle. Kendini aldatma, kendini kandırmanın aslında çocukluk yaşlarından itibaren başladığı süreci iyi görmemiz gerekiyor. Çocuk belli yetişkin yaşa geldiğinde sizinle kahvaltı yapmak istemiyorsa, sizinle akşam yemeğinde buluşmak istemiyorsa, en önemlisi yatış pozisyonuna bakmıyorsa bir anne baba, çocuğunun uyku pozisyonuna bakmıyorsa, işte burada da çok ciddi kayıplar vardır. Evet, çocuklarımızın uyku pozisyonları dahi çocukların size verdiği mesajları içermektedir. Birçok yönüyle zaten çocukluğunun bilinçaltının etkisiyle yetişkin olmamıza rağmen bizler dahi uyku potansiyelimiz, duruşumuzu oradan almaktayız, geçmişimizden almaktayız. Ve en biliyorsunuz öfkeli olduğumuzda, en nefret anını hissettiğimizde yine bilinçaltımız bizi çocukluğumuza götürecektir. Çocukluğumuza götürdüğünde şöyle bir süreç karşılayacaktır bizi. Anne babamızın bize olan davranışlarıyla konuşacağız. Çünkü siz konuşamıyorsunuz o zaman. Eğer babanız size haykırıyorsa siz de öfke anında birine haykırıyor olacaksınız. İşte bundan dolayı da yok çok düzgün, çok naif, çok kibar bir ailede yetişmişseniz eyvallah. Çok kibar dediğim şu, en bağırmanız gereken bir yerde dahi suskun kalabilirsiniz. Dışarıdan bakıldığında sizi çok pasif, hatta suçlu gibi görebilirler. Ama ben onu öyle görmüyorum. Öfke anında birisinin ne kadar suskun olduğunda, kendisini geriye çekip daha edepli durduğunda şunu hissediyorum. Evet, bunun ailesinde böyle pozisyonlar yoktur. Hani diyoruz ya, haksızlık karşısında çok dik duruyoruz. Haksızlık karşısında bunları yapıyoruz. Mesele o değil. Mesele aslında kendi yetiştiğimiz döneme. Öfke anında, haksızlık karşısında demiyorum, öfke anında gösterdiğimiz şekil bizi aslında ailemizin gen haritasında vermektedir. Bu manada da işte çocuklarımızı yetiştirirken, onların yanında bulunurken, konuşurken nasıl davranacağımız yüz hatlarımıza kadar çok mühimdir. Belki de bazı yönüyle insanların bizi birbirimizden ayırdığı noktanın ne olduğunu soracak olursak, işte çocuklarımıza yüklediğimiz mana, onları güdülediğimiz nokta, ama bir o kadar da kendi olamadıklarımızı çocuklarımızda görmek isteyişliğimiz ve bu istekliliğimizin çocuklarımıza bıraktığı travmalar, yaralar, bu bir aslında böyle bir inançlı toplumda da bu kul hakkıdır. Zira çocuğunuzdan bazı beklentiler isterken, ben işte doktor olamadım sen doktor ol, böyle bir güdüleme, ben şunu olamadım sen bunu ol, ben bunları olamadım sen, insan olsun önce. Yani insan olmakla alakalı, doğrulukla alakalı, dürüstlükle alakalı güdülemeleri doğru yapabilirsek, bunu da kendi hayatımızda gösterebilirsek elbette bu önemli bir kazanım olacaktır efendim. Küçük bir ara efendim. Toprağın üzerinde bir kar örtüsü. Ayak izleri sana götürmekte. Etrafımızda bin bir bakış, bin bir üşümeler. Yüreğimde sevgiler sana götürmekte. Bir inceden tipi gibidir kokun gelirken. Ve ben kendi kabuğumda kalmış bir inci tanesi iken, seninle hayat bulmayı, o karda yürümeyi ve üzerimize çığ gelirken, içimizdeki sevgiyle büyümeyi rüyalara bırakacak kadar korkak değilim. Ellerin vardı, kardan beyaz ellerin ve bana bütün sıcaklığı o ellerin verirdi. Birlikte belki de ördüğümüz geleceğin duvarları, içinde yaşayacak yeni nefeslerin habercisiydi. Hani büyük ayak izleri, onları takip eden küçücük ayak izleri. Birlikte cenneti kurmak isteyişlerimiz, birlikte aynı yağmura, aynı kara, belki de kucak açışlarımız. Dışarıdan bakıldığında çılgınca, sıradan, belki de çok garip gelebilir. Öyle ya, insanın yüreği deli olmaya görsün, belki de sevgisini bir veli sevgisi gibi yaşayamazdı. Seni yüreğimde anlamlı kılan ne varsa, yere düşen beyaz kar gibi, içimde büyüyen kor gibi, belki de en zor soru gibi, geleceğe bıraktığım bir gerçek gibisin. Bugün var olan tek bir şey var. Yaşadığımız her neyse biz gibi, işte o bizi birlikte geleceğe cennet gibi götürmektedir. Evet efendim, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ben Fatih Akbaba. İletişim Halinde Başlar programının yine sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Tabii ki bu arada nasıl ulaşacaksınız? fatihakbaba@gmail.com fatihakbaba@gmail.com mail adresimiz. Twitter'da Akbaba Fatih yazmanız yeterli efendim. Yayın masasında arkadaşlarımız ve diğer arkadaşlarımızla beraber hepinize gönül dolusu selam ve muhabbetler diliyoruz. Allah'a emanet olun.
İletişim ailede başlar. Hazırlayan ve sunan Fatih Akbaba.